Ayrım 24.
Aralarında coğrafi mesafeden fazlası olduğunu sezmişlerdi. Aram onun fazla Amerikanlaştığını, o da Aram'ın fazla Türkleştiğini düşünüyordu. Kalmayı başaranların çocuklukları ile gitmeye mecbur olanların çocukları arasındaki derin uçurum burada da nüksetmişti. Diyasporadaki Ermenilerin hiç Türk arkadaşları yoktu. Yegane aşinalıkları ninelerinden, dedelerinden ya da birbirlerinden duydukları hikayeler. O hikayeler de son derece üzücü. Ama inan bana, her ülke gibi Türkiye'de de iyi insanlar ve kötü insanlar var. Bu kadar basit. Bana kendi öz kardeşimden daha yakın Türk arkadaşlarım var. Tabii bir de bardağını Zeliha teyzeye doğru uzattı. Şu çılgın sevgilim var. Zeliha teyze adının geçtiğini duymuş olacaktı ki göz kırptı. Rakı bardağını kaldırıp şerefe. Hepsi ona uyup kadeh tokuşturdular. Şerefe. Çok geçmeden Armanuş bu kelimenin her 15 dakikada bir tekrarlanan bir nakarat olduğunu anlayacaktı. Yaklaşık bir saat ve 7 şerefeden sonra Armanuş'un gözleri alkolden parlamaya başlamıştı bile. Albino garsonun bu sefer de sıcakları getirişini gülerek seyrediyordu. Yeşil biber üzerinde ızgara levrek, fesleğenle terbiye edilmiş kremalı ıspanaklı yayın, yeşilliklerle sunulan kömürde çupra, baharatlı sarımsaklı güveçte karides. Armanuş Çakır keyif kıkırdadıktan sonra yeniden Aram'a döndü. Senin de dövmen vardır mutlaka. Zeliha teyze sana da dövme yapmıştır. Ne mümkün dedi Aram prosundan yükselen duman tülü ardından. İzin vermiyor. Ya öyle diye onayladı Asya. Dövme yaptırmasına izin vermiyor. Sahi mi? Dedi Asya hayretle Zeliha teyzeye dönerek. Dövme sevdiğinizi sanıyordum. Severim dedi Zeliha teyze. Dövmeye karşı değilim. İstediği desene karşıyım. Aram dudağını büktü. Görkemli bir incir ağacı figürü istiyorum. Ama diğer ağaçların aksine ters olmalı. Benim incir ağacımın kökleri yukarıda. Toprağa değil, havaya kök salmış. Yerinde değil ama yersiz de değil. Masadaki mumun titreşen ışığını seyrederek birkaç saniye sessiz kaldılar. Mesele incir ağacının hayra alamet olmaması dedi Zeliha teyze. Bir sigara daha yakmıştı ve farkında olmadan Asya'ya doğru üfledi. Uğur getirmez. Aram'ın köklerini havaya salmasına itirazım yok da bedenine incir ağacı yaptırmasına itirazım var. Kiraz ağacı olmayı tercih etseydi mesela ya da meşe, çınar ne olursa hiç düşünmez dövmeyi yapardım. İpekli beyaz gömlek ve siyah pantolon giymiş dört çingene müzisyen girdi meyhaneye çalgılarıyla birlikte. Ut, klarnet, kanun ve darbuka. Yiyeceklerini yiyip içeceklerini içmiş ve şarkı söylemeye hazır müşteriler arasında heyecanlı bir kıpırdanma oldu. Müzisyenler yanlarına geldiğinde Armanuş mahcubiyet hissetti. Ama neyse ki onu şarkı söylemeye zorlamadılar. Asya ile Aram da şarkı söylemeye meraklı görünmüyordu. Hepsi birden müzisyenlere eşlik eden Zeliha teyzeyi dinlediler. Sigaradan çatlamış konuşma sesine benzemiyordu şarkı söyleme sesi. Armanuş Asya'nın annesinden tarafa soru sorar gibi baktığını fark etti. Müzisyenlerin şefi istek parçaları olup olmadığını sorunca Zeliha teyze Aram'ı cilveli bir ifadeyle dürtükledi. Hadi bir şarkı iste. Hadi şakı bülbülüm. Pancar gibi kıpkırmızı kesildi Aram. Gene de şefin kulağına bir şey fısıldadı. Ekip istenen müziği çalmaya başladığında önce tedirgin ama giderek kuvvetlenen, cesaretlenen bir sesle başladı söylemeye. Ne Türkçe ne İngilizce. Aram Ermenice söylüyordu. Her sabah şafak vakti. Yolunu gözlerim sevgilimin. Ağır, hüzünlü bir şarkıydı. Hele ki arkada yükselen klarnet ve içi içine sığmayan darbuka tempoyu habire yükseltmesi. Aram'ın sesi boğuk dalgalar halinde inip düşüyordu. Geçmiş hatıralarımın anlatıcısıdır o. Hayat hikayeme uzanan yoldur o. Armanuş bütün sözleri anlayamasa da incecik bir sızı hissetti içinde. Az sonra başını kaldırdığında Zeliha teyzenin ifadesi şaşırttı onu. Hem korku hem mutluluk barındıran bir ifadeydi bu. Ancak beklenmedik bir anda aşka yakalananların yüzlerinde rastlanabilecek türden bir mutluluk korkusu. Mutlu olmaktan korkuyordu Zeliha teyze. Şarkı bitip de müzisyenler yan masaya geçtiğinde Armanuş Zeliha teyzenin Aram'a sarılıp öpeceğini zannetti. Ama onun yerine Asya'ya yanaştı Zeliha teyze. Bir erkeğe duyduğu aşk kızına duyduğu sevgiyi daha iyi idrak etmesini sağlamışçasına şefkatle Asya'nın elini sıktı. Canım diye mırıldandı. Sesinde biraz kederle ama o an kızına bir şey itiraf etmeye yeltendiyse bile bu arzuyu hemen bastırdı. Onun yerine Marlboro Lights'ına uzanıp Asya'ya bir sigara ikram etti. Annesini hiç bu kadar duygusal ve sevecen görmemişti Asya. Hele onun kendisine sigara ikram etmesi daha da şaşırtıcıydı. Sigarayı alıp önce kendininkini sonra annesininkini yaktı. Aralarında ağır ağır yükselen dumanın içinden anne kız birbirlerine tutuk ve acemi gülümsediler. Bu ışıkta bakıldığında irkiltici ölçüde benziyorlardı birbirlerine. Karşılıkta durmuş, sonsuza değin birbirlerini çoğaltmaya ahdetmiş iki ayna. Birisinin hiç tatmadığı, ötekinin ise mümkün mertebe hatırlamamayı tercih ettiği bir geçmişin şekillendirdiği iki yüz. İşte Armanus İstanbul'a geldiğinden beri ilk kez o an şehrin nabzını hissetti. İnsanların onlara çektirdiği bütün çilelere rağmen İstanbul'u neden terk edemediklerini, bir şehre nasıl aşık olunabileceğini sezdi. Haklı olabilirdi Aram. Böylesine iç acıtıcı güzelliği olan bir şehri sevmekten kolay kolay vazgeçemeyebilirdi insan. Gidenler de belki ebediyen onu taşımaya mahkumdular yanlarında. Bırakmak da unutulmuyordu İstanbul. Bu keşfe kadehini kaldırdı. Şerefe. 14. bölüm. Su. İçeri girip sessiz olmalarını söylesem mi ki diye kaygıyla mırıldandı Feride teyze. Bakışları kapının kulbuna sabitlenmiş, kızların odasının önünde nöbet tutar gibi bekliyordu. "Yav, rahat bıraksanıza gençleri," diye homurdandı Zeliha teyze devrilip kaldığı divandan. "İyi de baksana sonuna kadar açmışlar müziğin sesini," dedi Feride teyze. "Ne var yani? Gençler kanları kaynıyor. Azıcık da kafayı buldular bu akşam. İnsan kafayı buldu mu böyle müzik dinler." Vurgulamak için bağırdı. "Yüksek." "Kafayı bulmuşlarmış," diye terslendi Gülsüm Nine oturduğu köşeden. "Neden acaba? Bunca zaman ailemizin yüzünü kızarttığın yetmedi mi? Şu bacağına etek diye geçirdiğin beze bak. Çocuğunu babasız büyüten bir annesin. Boşanmış bir dul. Ağırbaşlı olman lazımken sen tam tersine hafifleştin. Beni iyi dinle Zeliha. Burnu halkalı dul kadın görmedim senden başka. Kendinden utanmalısın." Zeliha teyze sarıldığı yastıktan zorlukla kaldırdı zonklamaya başlayan başını. "Kusura bakma anne ama bence bir noktada yanılıyorsun. İnsanın boşanmış bir kadın addedilmesi için önce evlenmesi gerekir. Hakikati çarpıtmayalım lütfen. Bana ne boşanmış kadın ne de dul denilebilir. Şu karabahtlı kadınlar için lügatında mevcut bulundurduğun terimler de geçerli değil. Kabul et artık. Kabul et de rahat et. Senin en küçük kızın mini etek de giyer, günah da işler. Bu evladın da böyle işte. Burun halkasını da seviyor. Evlilik dışı doğurduğu çocuğu da. Beğensen de beğenmesen de. Asya'yı şımartıp içmeye zorladığın yetmiyor mu? Zavallı yabancı misafiri neden yoldan çıkarıyorsun? Mustafa'nın emaneti o. Bu evde ağabeyinin misafiri. Kızcağızın ahlakını bozmaya ne hakkın var? Ağabeyimin emaneti. Tabii ya. Zeliha teyze ters ters güldükten sonra gözlerini kapattı. Bu arada kızların odasında Johnny Cash son perdeden çalıyordu. Asya ile Armanus yan yana oturmuş sabit gözlerle bilgisayar ekranına bakıyorlardı. İnternete öyle dalmışlardı ki ikisi de kapıların önündeki tartışmadan bir haberdi. Armanus anuş ağacına bağlanmıştı. Bu sefer Asya'yı da yanına alma kararıyla. "Herkese merhaba. Madame Sürgün ruhumu özlemediniz mi?" yazdı. "Yaşasın. İstanbul savaş muhabirimiz geri döndü. Nerelerdeydin? Türkler seni yutmadı ya," yazdı antikavırma. "Adam yutanlardan biri yanımda şimdi. Hepinizi Türk arkadaşımla tanıştırmak istiyorum." Kimse bir şey yazmadı. Onun da bir takma adı var tabii. Lakabı Türk adında bir kız. "Nereden geliyor?" diye sormaktan kendini alamadı stoacı Alex. "Lakabı kastediyorsan Johnny Cash'in bir şarkısından uyarlama. Kendin sor. Burada. Sevgili Anuş Ağacı. Karşınızda Türk adında bir kız. Sevgili Türk adında bir kız. Karşında Anuş Ağacı." "Merhaba. İstanbul'dan selamlar," yazdı Asya. Cevap gelmedi. "Umarım bir dahaki sefere hepiniz Arman." Asya hatasını ancak Armanus eline vurduktan sonra fark etti. "Madame Sürgün ruhumla birlikte gelirsiniz İstanbul'a." "Nazik davetin için teşekkürler. Ama açıkçası aileme onca acılar çektirmiş bir ülkeye turistik gezi yapma havasında değilim." Yine antikavurmaydı hızını alamayıp bunları yazan. Şimdi susma sırası Asya'daydı. "Bizi yanlış anlama. Sana karşı bir garezimiz yok. Tamam mı?" diye onlara katıldı bedbaht ev kadını. "Eminim gayet güzel ve görmeye değer bir şehirdir ama doğrusu bizler, yani Anadolu'dan kaçmak zorunda kalan gayrimüslim ailelerinin çocukları ve torunları Türklere güvenmiyoruz. Aramaz esirgesin, geçmişimi unutacak olursam Mesrop mezarında ters döner." "Mesrop da kim?" diye sordu Asya Armanuş'a. onu duymaları mümkünmüş gibi fısıldayarak. Ama cevabı bekleyemeden yeniden odaklandı bilgisayar ekranına. Pekala, baştan başlayalım. Temel toplumsal hakikatlerden ve tarihsel olgulardan. Bunlar da anlaşabilirsek başka şeyleri de konuşabiliriz dedi Lady Tavus Kuşu Siramak. Şu turistik İstanbul gezisinden başlayalım. Eminim Madam Sürgün ruhuma bir sürü şatafatlı yapı ve yer göstermişsindir. Şimdi turistlere gösterdiğiniz o görkemli camileri yapan mimar kim? Sinan. Saraylar, hastaneler, hanlar, kemerler inşa etti. Sinan'ın zekasını sömürdünüz. Resmi tarihinizin hiçbir sayfasında hakikatlere yer vermediniz. Sinan'ın Ermeni olduğunu inkar ettiniz. Hadi ya, Mimar Sinan'ın Ermeni olduğunu bilmiyordum yazdı Asya şaşırarak. Ama Sinan Türk ismi. Azınlıklara Türk ismi vermekte üstünüze yok diye cevap verdi antika vurma. Böyle böyle asimile ettiniz bizleri. Tamam, ne demek istediğinizi anlayabiliyorum galiba. Resmi tarihin sansür ve eleme üzerine kurulduğu doğru olabilir. Ama bütün ulusların resmi tarihleri için geçerlidir bu. Sadece biz değil, tüm ulus devletler evvela kendi efsanelerini yaratıp sonra da onlara körü körüne inanırlar. Asya başını kaldırdı ve bir darbe almaya hazırlanıyormuş gibi omuzlarını dikleştirerek yazmaya devam etti. Türkiye'de Türkler, Kürtler, Çerkezler, Gürcüler, Lazlar, Yahudiler, Abazalar, Rumlar var. Yekpare bir halk yok burada. Sınıfsal ayrımlar, ideolojik farklılıklar var. Bizler fabrikalarda seri üretilmedik ki hepimiz aynı olalım. Açıkçası siz Türkler diye başlayan genellemeler yapmayı fazla kolaycı ve tehlikeli buluyorum. Biz vahşi barbarlar değiliz. Dahası Osmanlı kültürü üzerine çalışan akademisyenlerin çoğu size pek çok açıdan nedenli büyük ve adilane bir kültür olduğunu söyleyecektir. 1910'lara gelince 20. yüzyılın başı çok farklıydı, zor zamanlardı. Ama bugün artık bu topraklarda hiçbir şey 100 yıl önceki gibi değil. Yani değiştik mi diyorsun diye sordu Stavcı Alex. Türklerin değişmesi kısmından ziyade değişim kavramıyla ilgilenerek. Ama Lady Tavus Kuşu Siramak hemen araya girdi. Türklerin değiştiğine hiç inanmıyorum. Değişseler bir arpa boyu yol gitseler hala ısrarla soykırımı inkar ediyor olmazlardı. Soykırım aşırı ağır, fazlasıyla yüklü bir kelime yazdı Türk adında bir kız. Sistematik, örgütlü ve belli bir ırkçı felsefeye dayandırılan topyekün yok etme faaliyeti demek. Doğrusu o sıralarda Osmanlı Devleti'nin böyle bir yapısı olduğunda emin değilim. Ama Ermenilere yapılan haksızlığın farkındayım. Bakın, ben tarihçi değilim. Bu konularda bilgim sınırlı ve yanlı. Ama kabul edin sizinki de öyle. Bu durumda yapılacak şey geleceğe bakmak, onu farklı kılmak. İşte farkımız burada ortaya çıkıyor. Sen geçmişi elinin tersiyle bir kenara kaldırıp hadi yeniden başlayalım diyebilirsin. Bizler diyemeyiz. Zalimin geçmişi işi yok. Mazlumun ise geçmişten başka tutunacak dalı yok dedi Sapon'un kızı. Bu sebepten işte sen hadi unutalım diyorsun. Biz de hadi hatırlayalım diyoruz. Armanus kendi kendine gülümsedi. Şu ana kadar her şey harfi harfine tahmin ettiği şekilde gelişmişti. Baron Bakterisyan hariç. O henüz bir cevap vermemişti. Bu arada ekrana sabitlenmiş olan Asya yazmaya devam ediyordu. Ama ben sizin geçmişinizi inkar etmiyorum ki. Kaybınızı ve acınızı kabul ediyorum. Yapılan kötülükleri yok saymıyorum. Ben sadece geçmişe saplanıp kalmamak gerektiğine inanıyorum. Değil toplumlar ya da topluluklar, bireyler dahi geçmişin soluğuyla şekillenirler. Ya soluğuyla ya yokluğuyla. Her iki durumda da hafıza mühimdir. Ondan kaçmaya çalışanlar sahte bir hafiflik peşindedir yazdı Lady Tavus Kuşu Siramak. Kendi geçmişini düşün mesela. Babanın hikayesini bilmeden kendi hikayene vakıf olamazsın. Asya bir müddet ses çıkarmadan boş boş baktı ekrana. Şu son cümle fena halde işlemişti içine. Ben babamın hikayesinde kim olduğunu da bilmiyorum. Geçmişim hakkında daha fazla şey bilme şansım olsaydı eğer, nedenle acı verici olsa bile bilmek mi isterdim, bilmemek mi? Hayatımın ikilemi bu galiba. Bir yanım keşfe dalıp geçmişi deşmek istiyor, deşmek ve bilmek. Öbür yanım siktir et diyor. Geçmişten sana ne? İşine bak yeter. Çelişkilerle dolusun cevabını verdi antika vurma yargılayıcı bir üslupla. Olabilir. Ama eminim muhterem Johnny Cash'ın buna itirazı olmazdı diye ilk defa araya girdim adam sürgün ruhum. Söylesenize bugün bu devirde ortalama Türk'ten ne bekliyorsunuz Allah aşkına? Acınızı, yasınızı azaltmak için ben ne yapabilirim? Bu soru şimdiye kadar hiçbir Türk'ün Anuş Ağacı'ndaki Ermenilere sormadığı bir soruydu. Geçmişte iki kere Türk misafirleri olmuştu. İkisi de nereden çıktığı anlaşılmayan, pat diye damlayan hackervari aşırı milliyetçi genç erkeklerdi. Türklerin Ermenilere hiçbir şey yapmadığını, asıl Ermenilerin Osmanlı rejimine baş kaldırdığı ve köyleri basarak Türk nineleri, bebeleri öldürdüğünü kanıtlama niyetiyle bir anda ortalıkta bitivermişlerdi. Ne onlar Anuş Ağacı'ndakileri, ne Anuş Ağacı'ndakiler onları dinlemişti. Hackerlardan biri Osmanlı rejiminin iddia edildiği gibi soykırım yapmaya merakı olsa bunu çok daha erken bir tarihte tam anlamıyla yapacağını ve bugün geriye bundan bahsedecek hiçbir Ermeni kalmamış olacağını söyleyecek kadar ileri gitmişti. Günümüzde Türklere laf eden bir sürü Ermeninin olması Osmanlıların onları fazla rahat bıraktığının açık bir kanıtıydı. Şimdiye kadar Anuş Ağacı'nın Türklerle internetteki karşılaşmaları temel olarak hararetli hakaretler ve sinirli monologlar şeklinde gelişmişti. Ne var ki bu sefer belirgin bir ton ve içerik farkı vardı. İlk defa bir Türk'le sohbet etmekteydiler. "Devletin özür dileyebilir," dedi bedbaht ev kadını. "Devletin mi? Benim devlette işim olmaz. Başbakanı penguen olarak çizdiği için yargılanan alkolik karikatüristi düşünüyordu Asya bunu yazarken. Hem ben nihilistim." Şahsi nihilizm manifestosundan bahsetmemek için kendini zor tuttu. "Madem öyle kendin özür dileyebilirsin," diye araya girdi anti kavurma. "Şahsen hiç alakam olmayan bir şey için özür dilememi mi istiyorsunuz?" "Sana öyle geliyor," yazdı Lady Tavus Kuşu Siramark. "Alakan var aslında. Çünkü hepimiz zaman içindeki bir sürekliliğe doğarız. Ve geçmiş şimdinin içinde yaşamaya devam eder. Bir soydan, kültürden, milletten geliriz. Devletiniz tarihi inkar ediyor, o devleti de sizler var ediyorsunuz. Suça ortaksınız demektir bu. Hep beraber bir inkar politikası içindesiniz." Asya ezbere şiir okurken mısraları unutmuş gibi ne yapacağını bilemez halde gözleriyle ekranı taradı. Beşinci Sultan'ı dalgın dalgın okşadıktan sonra parmakları yeniden klavyeye gitti. "Yani diyelim ki babamın büyük babası bir suç işledi. Bundan ben mi sorumluyum?" "Babanın büyük babasının suçundan değil ama o suçun inkar ve ihmal edilmemesinden sen sorumlusun," yazdı anti kavurma. Asya bu sözün dobralığına şaştı. Gerildiğini, sinirlendiğini hissetti ama kimseye bir şey belli etmedi. Düşünüyordu. Bilgisayardan yayılan ışıkta yüzü solgun ve durgundu. O şimdiye değin bireysel olarak geçmişi yok saymaya ihtiyacı duymuşken karşısındaki insanlar kolektif olarak geçmişi daima diri tutma ihtiyacı içindeydi. Bu karşıtlık ilgisini çekmişti. "Hayatım boyunca geçmişsiz olmak istedim. Aklı başında bir Alzheimer vakası olmayı düşledim. Piç olmak insanın babası olmamasından ziyade geçmişinin olmamasıdır. Şimdi de siz kalkmış benden geçmişime sahip çıkmamı ve hayali bir babanın büyük babası adına sizlerden özür dilememi bekliyorsunuz." Cevap gelmedi. Ama Asya zaten cevap beklemiyor gibiydi. Parmakları kendi iradeleriyle hareket ediyormuş gibi, gözleri kapalı ilerliyormuş gibi yazmaya devam etti. "Çok ayrı noktalarda duruyoruz. Ama tam da bu sebepten ötürü, yani ben bu kadar geçmişsiz, siz de bu kadar geçmişe bağlı olduğunuz için birbirimizi daha iyi anlayabiliriz. Uçlar ortalardan daha yakındır birbirine. İnsan belleğindeki devamlılığın önemini kabul edebilirim. Bunu yapabilirim ve atalarımın sizin atalarınıza verdiği bütün acılar için özür dileyebilirim." Anti kavurma tatmin olmamıştı. "Bizden özür dilemen pek bir anlam ifade etmiyor aslında," diye girdi araya. "Türk devleti önünde yüksek sesle özür dile." "Amma yaptın, abartma." Aymanış müdahale etme arzusunu dizginleyemeyip bir anda klavyeyi kendine çekmişti. Bu onun başını belaya sokmaktan başka neye yarar? "Samimiyse başını belaya sokması lazım," diye üfürdü anti kavurma. Ama kimse cevap vermeye fırsat bulamadan beklenmedik bir yorum geldi. "Doğrusunu isterseniz sevgili madam sürgün ruhum ve sevgili Türk adında bir kız." Diyasporadaki Ermeniler arasında Türklerin soykırımı kabul etmesini asla istemeyecek olanlar var. Çünkü Türkler bunu kabul edecek olurlarsa ayağımızın altındaki halıyı çekip bizi bir arada tutan en güçlü ve belki de tek bağı ortadan kaldıracaklar. Tıpkı Türklerin yapılan haksızlığı inkar etme alışkanlığı olması gibi Ermenilerin de yapılan haksızlığın hatırlamasına dört elle yapışıp mazlum kimliğinin keyfini sürme alışkanlığı var. Görünüşe göre iki tarafın da değişmesi şart. İki tarafın da acilen terk etmesi gereken kabuklanmış dogmaları var. Baron Bakterisyan'dı bunları yazan. "Hala uyumadılar," dedi Feride teyze kızların odasının önünde. Bir aşağı bir yukarı volta atmayı sürdürerek. "Bir dertleri mi var acaba?" Zeliha teyze oturma odasındaki divanda sızmıştı. Yaşlılar uykuya yatmıştı. Disiplinli bir öğretmene yakışacak şekilde her gün hep aynı saatte yatağa giren Cevriye teyze de. "Hadi canım git, sen de yat artık. Kapılarını bekleyip onlara göz kulak olurum," dedi Banu teyze kardeşinin omzunu sıvazlayarak. Zaman zaman hastalığı palazlandığında Feride teyze dış dünyadaki birilerinden ya da bir şeylerden gelebilecek zarar ziyandan korkmaya başlardı. "Gece nöbetini ben devralıyorum," dedi Banu teyze gülerek. "Sen git uyu." Sonra Feride teyzeyi omuzlarından tutup göz teması kurmaya zorladı. "Unutma, karanlık çöktü mü zihnin bir yabancıya dönüşüverir." "Yabancılarla ne yapmayacağız?" "Yabancılarla konuşmayacağız," dedi Feride teyze tedirgin, gözlerini anında kaçırarak. "Zihnim bir yabancıdır gece olunca. Konuşmayacağım onunla. Yoksa ayartır beni, korkutur." "İyi geceler," dedi Feride teyze başını sallayarak ve bir an için masallardan çıkma küçük bir kız gibi göründü. "Allah rahatlık versin Feride," dedi bir ses. Banu ablasının sesi gibiydi. Belki de bir başkası. Arkasına bakmadı. Ayaklarını sürüyerek odasına yollandı. Kafe Konstantinopolis sitesinden çıkar çıkmaz Aymanuş telaşla saatine baktı. Annesini aramasının zamanı gelmişti. Hafta boyunca onu her gün aynı saatte aramış ve her seferinde daha sık aramadığı için azar işitmişti. Bu değişmeyen şablonun asabını bozmasına izin vermemeye çalışarak numarayı çevirip annesinin telefonu açmasını bekledi. "Amy!" Rose'un sesi çığlık çığlığıydı. "Sen misin Amy?" "Evet anneciğim, nasılsın?" "Nasıl mıyım? Nasıl mıyım?" diye tekrar etti Rose. Sesinde bir çaresizlik ve panik hissediliyordu. "Şimdi kapatmam lazım. Kafamı toparlamalıyım. Ama söz ver. Bana söz ver. 10, yok yok, 10 yetmez. Tam tamına 15 dakika sonra bir daha arayacaksın beni, tamam mı? Kafam allak bullak. Düşünmem lazım. Sonra aramanı bekleyeceğim. Söz ver, söz ver," diye yineledi Rose. Histerik bir sesi.